31. ayrım. Ben gelirim de, dedi karısı. Bırak bari çocuklarımız kalsın. Senin neler yaptığını anlatabilmek için yaşasınlar. Bana güven, dedi adam. Aşiret yasaları çok katıydı. Kadının kocasına boyun eğmekten başka seçeneği yoktu. Atlarına binip kent kapılarına ulaştılar. Burada kenti yönetirken edindikleri dostlarla vedalaştılar. Loya Yırga durumdan hoşnuttu. Genç adam ve ailesi birçok müttefik edinmiş olsa da kadere boyun eğmek gerekiyordu. Artık kimse yönetici olma riskini göğüsleyemeyecekti. Böylece en sonunda demokratik geleneğe dönebileceklerdi. Bir an önce en fazla birkaç gün içinde de gider, çöle terk edilmiş hazineleri toplayıp getirirlerdi. Atların üstündeki aile ölüm vadisine doğru sessizce yol alıyordu. Kadın tek kelime bile etmeye korkarken çocuklar neler olup bittiğini anlamamışlardı. Genç adam ise düşüncelere dalmış görünüyordu. Önce bir tepeye çıkıp indiler. Uçsuz bucaksız görünen bir vadide, bütün gün yol aldıktan sonra yatıp uyumak için başka bir tepeye tırmandılar. Kadın şafak sökerken uyandı. Hayatının son günlerinin tadını çıkarmak için en çok sevdiği dağları bir kez daha seyretmek istiyordu. Tepenin doruğuna çıkıp aşağıya boş bir vadi olması gereken manzaraya baktı. Bakar bakmaz da şaşkına döndü. O 4 yıl boyunca her gece kenti terk eden kervanlar, mücevher ya da altın değil, tuğlalar, tohumlar, tahta, kiremit, baharat, hayvanlar ve toprağa kazıp su çıkarmak için geleneksel olarak kullanılan aletler taşımışlardı. Kadının gözleri önünde eskisinden çok daha modern, çok daha güzel ve tıkır tıkır çalışan bir kent uzanıyordu. Az önce uyanıp kadının yanına gelmiş olan genç adam, "Bu senin krallığın," dedi. Kurulun kararını duyduğum andan beri yüzyıllardır süren kötü yönetimin, yozlaşmanın yaptığı hasarı 4 yılda kimsenin düzeltemeyeceğini biliyordum. Ama bir tek şeyden emindim, her zaman yeni bir başlangıç yapmak mümkündür. Duştan akan su suratından aşağı çağlayanlar halinde inerken Igor kendine yeni bir başlangıç yapıyor. Kana geldiğinde ilk konuştuğu kişinin ondan yana olmasının, onu başka yola yönlendirmesinin, gerekli değişiklikleri yapmasında yardımcı olmasının nedenini anlıyor artık. Bu da o genç kadının kurban edilişinin rastlantısal ya da gereksiz bir eylem olmadığını kanıtlıyor. Öte yandan genç kadın Igor'a başka bir noktayı, Eva'nın tek ilgi duyduğu şeyi, yani toplumsal basamakları tırmanmayı becerebilmek için ailesini bile feda edebilecek tipte doğuştan sapkın olduğunu da apaçık gösterdi. Moskova'ya döndüğünde bolca spor yapmaya çalış. İçinde bulunduğun gerginliklerden kurtulmanı sağlar, diyor kız. Duştaki buharların arasında genç kadının yüzünü görebiliyor. Hayatında hiç kimseyi kara kaşlı kız Olivia kadar yakın hissetmemişti kendine. Ne yaptığından emin olmasan bile devam et. Tanrı'nın işleri gizemlidir ve bazen yol sen yürürken belirir. Teşekkür ederim Olivia, diye düşünüyor. Belki de modern hayatın kanda zirve yapan sapkınlıklarını dünyaya teşhir etmek için buradadır. Bundan emin değil ama ne olursa olsun burada oluşunun bir sebebi var. Son 2 yıllık gerginlik, planlama, korku ve belirsizlik nihayet bitecek. Bundan sonraki festivalin neye benzeyeceğini kestirebiliyor. Kumsaldaki öğle partilerine girebilmek için bile manyetik kartlar basılacak. Her çatıya bir keskin nişancı yerleşecek. Yüzlerce sivil polis kalabalığın arasına karışacak. Her otelin kapısına metal dedektörler konacak. Süper sınıf mensupları polis çantalarını arasın diye kuyruğa girip bekleşecekler. Kadınlar yüksek topuklu ayakkabılarını çıkarmak zorunda kalacaklar. Erkekler dedektörlerden geçtikten sonra geri çağrılıp tekrar geçmeleri istenecek. Çünkü ceplerindeki bozukluklar alarmı çalıştırmış olacak. Kır saçlı beyler silahlarını teslim edecek ve suçlular gibi aranacaklar. Kadınlar girişe yerleştirilen ve mekanın eski zarafetiyle müthiş çelişen bez çadırı alınarak aranmak üzere sabırla bekleyecekler. Sonra bir kadın polis alarmı neyin öttürdüğünü bulacak, sütyenin baleni. Kent gerçek yüzünü göstermeye başlayacak. Lüks ile ihtişamın yerini gerilim, aşağılama, zaman kaybı ve polisin soğuk, kayıtsız bakışları alacak. İnsanlar kendilerini giderek daha soyutlanmış hissedecek. Ama bu kez seçkin azınlığın bitmek bilmeyen küstahlığı değil, sistemin ta kendisi yüzünden. Bu basit kıyı kasabasına gönderilen ordu birliklerinin tek hedefi, eğlenmeye çalışan insanları korumak olacak ve elbette ki bütün bunların bedeli de vergi mükelleflerinin sırtına yüklenecek. Bütün bunların saçmalık olduğunu düşünen dürüst işçiler gösteriler düzenleyecek. Hükümet bir açıklama yaparak bütün bunların maliyetini festival organizasyonunun karşılaması kararı alabileceklerini söyleyecek. Festival sponsorları bu maliyeti kolayca karşılayabilecekleri halde aralarında biri önemsiz küçük bir polis memuru tarafından sesini kesmesi ve güvenlik kurallarına uyması hatırlatılarak azarlanınca festivale ilgilerini yitirecekler. Kan ölmeye başlayacak. 2 yıl sonra kanun ve nizam sağlamak için yapılan her şeyin meyvesini verdiği, festival döneminde suç oranının sıfıra düştüğü görülecek. Teröristler daha fazla panik yaratma çabalarında başarısız olmuşlardır. Çarkı geri çevirmeye çalışacaklar ama ellerinden hiçbir şey gelmeyecek. Kan ölmeye devam edecek. Bu yeni Babil mahvolacak. Çağımızın Sodom'u haritadan silinecek. Bir karar vermiş olarak çıkıyor duştan. Rusya'ya döndüğünde adamlarına emir verip kızın soyadını öğrenmelerini isteyecek. Tarafsız bankalar kanalıyla isimsiz bağışlar yapacak. Yetenekli bir yazar bulup kızın hayatını yazdıracak. Bir süre dile çevrilmesi için parayı o verecek. El yapımı objeler satan genç bir kadının öyküsü. Erkek arkadaşından dayak yemiş, ana babası tarafından sömürülmüş, ta ki günün birinde ruhunu bir yabancıya teslim edip, bu sayede gezegenin küçük bir köşesini tepeden tırnağa değiştirene kadar. Gardırobu açıp bembeyaz bir gömlek, dikkatle ütülenmiş bir smokin ve ısmarlama deri ayakkabılarını çıkarıyor. Haftada en az bir kez taktığı için papyon kravatını bağlamakta hiç zorluk çekmiyor. Yerel haberleri izlemek üzere TV kanalını tam vaktinde açıyor. Programın büyük bir bölümünü kırmızı halı üstündeki yıldızlar geçidi kaplıyorsa da, kumsalda öldürülmüş olarak bulunan bir kadınla ilgili haber de var. Polis olay yerini kordon altına almış. Cinayete tanıklık eden oğlan, Igor bu çehreyi dikkatle inceliyor ama intikam almaya niyeti yok. Adamla kadını oturmuş konuşurken gördüğünü anlatıyor. Sonra adam küçük bir hançer çıkarmış ve bunu kadının bedeni üstünde hafifçe gezdiriyor gibi yapmış. Kadın pek mutlu göründüğünden oğlan aralarında şakalaştıklarını sanmış. Bu yüzden polise daha erken haber vermemiş. Adam nasıl biriydi? Beyaz, 40 yaşlarında. Şunları şunları giymiş, efendiden nazik birine benziyor. Endişe edecek bir şey yok. Igor deri evrak çantasını açıp 2 zarf çıkarıyor. İlkinde 90 dakika gecikeceğini herkes bilse de, 1 saat içinde başlayacağı belirtilen bir partinin davetiyesi var. Igor orada Eva ile karşılaşacağını biliyor. Eva ona gelmezse çok fena. Bu durumda o Eva'ya gidecek. Ne cins bir kadınla evlenmiş olduğunu ve son 2 yılın nasıl boşuna harcandığını anlamak için 24 saatten az bir süre yetti ona. Gümüş renkli öteki zarf hava geçirmez bir biçimde kapatılmış. Üstünde bir kadına ya da erkeğe ait olabilecek düzgün bir el yazısıyla yazılmış 2 sözcük var. Senin için. Bugünlerde otellerin çoğunda olduğu gibi buranın koridorlarında da kapalı devre kameralar var. Bodrum katının bir köşesinde TV ekranları dizili. Önünde de bir sürü insan oturmuş izliyor. Adamın birinin boyuna merdivenlerden inip çıkması, sonradan soruşturmaya gelen polise sadece biraz jimnastik yaptığını söylemesi gibi. Sıra dışı bir şeyler arıyorlar. Adam otel müşterisi olduğu için gelen polis özür dileyip gitti. Özellikle kahvaltı servisinden sonra başka bir müşterinin odasına gidip ertesi güne kadar orada kalan müşterilerle ilgilenmiyorlar tabii. Sıradan bir şey bu, onları hiç ilgilendirmez. Bu ekranlar özel olarak yapılmış dijital kayıt sistemlerine bağlı. Disklere yapılan kayıtlar 6 ay boyunca anahtarı yalnızca otel müdüründe olan bir kasada saklanıyor. Hiçbir otel, zengin, kıskanç bir koca koridorun belirli bir bölgesini gözleyen insanlardan birine rüşvet vererek ele geçirdiği kayıtları önce mahkemeye delil olarak sunup, karısına servetinden 5 kuruş bile vermeyeceğini garantiledikten sonra magazin gazetelerinden birine verdi ya da sattı diye müşteri kaybetmek istemez. Böyle bir vaka, ağzı sıkılı ve güvenliğiyle övülen bir otel için vahim bir prestij kaybıdır. Doluluk oranı hemen tepe taklak olur. Çünkü insanların 5 yıldızlı otelleri seçme nedenlerinin başında, oralarda çalışanların sadece görmelerine izin verilen şeyleri görmek üzere eğitilmiş olmaları gelir. Örneğin oda servisi çağrıldığında, gelen garsonun bakışları servis tepsisine dikilidir. Kapıyı açan kişiye imzalanmak üzere hesabı uzatır ama asla, asla yatağa bakmaz. Erkek ya da kadın, bütün fahişeler otele girerken düzgün giyimlidir. Oysa TV ekranlarının dizildiği odadakiler polis tarafından sağlanan bir veri sistemi sayesinde onların kim olduğunu pekala bilirler. Bu onları ilgilendirmezse de fahişe dışarı çıkana kadar girdiği odanın kapısına sık sık göz atarlar. Bazı otellerde müşterilerin iyi olup olmadığını denetlemek için telefon santralına oda telefonunu çaldırma talimatı verilir. Müşteri telefonu açar. Bir kadın sesi var olmayan birini sorar. Öfkeli bir sesin yanlış odayı aradınız diye bağırdığı ve telefonun pat diye kapatıldığı duyulur. Görev tamamlanmıştır, endişeye gerek yoktur. Yanlış odanın kapısına dayanmış anahtarı kilide zorla sokmaya çalışan sarhoşlar. Bir türlü açılmayan kapıyı tekmelerken yüzünde endişeli bir ifadeyle nereden çıktığı belli olmayan bir otel görevlisinin belirmesine şaşırabilirler. Görevli rastlantısal olarak oradan geçtiğini söyleyip sarhoş müşteriye odasına kadar eşlik etmeyi önerir ve çoğunlukla odanın başka bir katta olduğu, ilgisiz bir numara taşıdığı anlaşılır. Igor, lobiye girdiği, asansörden çıktığı, suitinin kapısına doğru yürüdüğü, manyetik kartı kilide soktuğu zaman otelin bodrumunda hareketlerinin gün, saat ve dakika olarak kaydedildiğini biliyor. İçeri girdikten sonra rahat bir nefes alabilir. Odanın içinde olan bitenlere kimsenin ulaşması mümkün değil. Bu kadarı da mahremiyete fazlaca saygısızlık olur. Kapıyı arkasından kapatıyor. Önceki gece otele geldiğinde güvenlik kameralarıyla ilgili bir şey anında keşfetmişti. Bir sürü dikiz aynasıyla donatılsa bile, sollama yapan tüm arabalarda nasıl bir kör nokta oluşuyorsa, kameraların da açığı var. Koridorun her yerini görebiliyor ama binanın 4 köşesine yerleştirilmiş odaları göremiyorlar. Tabii ki o zaman bodrumdaki adamlardan biri, bir ekranda belirip, İkincisinde ortadan yok olan birini gördüğünde önce bir terslik olduğu ihtimali gelir aklına. Örneğin adam düşüp bayılmış olabilir. Bu yüzden de hemen kontrol etsin diye birini gönderirler. Görevli oraya gelip de kimseyi bulamazsa kaybolan kişinin odalardan birine davet edilmiş olabileceğini getirir aklına. Ondan sonrası işe müşterilerin mahremiyetine girer. Yine de Igor'un koridorda durmaya niyeti yok. Kayıtsız bir tavırla ilerleyerek koridorun asansöre doğru yönelen kıvrımına geldiği zaman elindeki gümüş zarfı köşedeki odanın ya da suitin kapısının altından atıveriyor. Bir saniye bile sürmüyor bunu yapması. Aşağıda birileri hareketleri izliyorsa bir şey fark etmiş olamazlar. Daha sonra olan bitenlerden kimin sorumlu olduğunu anlamak için kayıtları izlediklerinde ölümün kesin zamanını belirlemekte büyük zorluk çekecekler. Zarf atıldığında müşteri odada bulunmayabilir. O geceki davetlerden birinden döndüğü zaman zarfı açmış olabilir. Zarfı hemen de açmış olsa içindekilerin tesir etmesi zaman almıştır. Bu süre içinde aynı noktadan bir sürü insan geçmiş olacak. Her biri de şüpheli olarak görülecek. Ve o yoldan biraz perişan giyimli ya da uyuşturucu, fuhuş gibi işlere bulaşmış, mezhebi geniş kabul edilen birileri kazara geçecek olursa hemen tutuklanıp sorgulanacak. Bir film festivali sırasında bu tür insanların ortalıkta gezinmeleri olasılığı epeyce yüksek. Hesaba katmadığı bir tehlikenin varlığının da farkında. Kumsalda öldürülen kadının cinayetine tanıklık eden kişi. Her zamanki bürokratik engeller aşıldıktan sonra bu tanığın kamera kayıtlarına bakması istenecek. Neyse ki Igor otele sahte pasaportla yaptırdı kaydını. Pasaporttaki fotoğraf ise gözlüklü ve sakallı bir adama ait. Otel resepsiyonu fotoğrafa bakmadı bile. Sorsalardı sakalını da bıyığını da kestiğini, gözlerine de lens taktığını söyleyecekti. Tüm öteki polislerden daha çabuk algılayabildikleri ve festivali rayından çıkaran olaylardan tek bir kişinin sorumlu olduğunu anladıkları varsayılsa da geri dönmesini bekleyecek ve bir açıklama yapmasını isteyecekler. Ne var ki Igor, Hotel Martinez'in koridorlarından son kez geçtiğini biliyor. Odasına girecekler ve üstünde hiç parmak izi olmayan boş bir valiz bulacaklar. Banyoya girince de kendi kendilerine, milyonerin teki giysilerini neden lavaboda yıkıyor ki, otelde yıkatacak parası mı yok diyecekler. DNA kalıntıları, parmak izleri, saç ya da kıl gibi kanıtlar bulmak umuduyla lavaboya uzanan polis memuru parmakları Igor'un geride bıraktığı her şeyi eritmekte olan sülfürik asitle yandığı için çığlığı basıp geri çekilecek. Yalnızca sahte pasaportuna, kredi kartlarına ve biraz da nakit paraya ihtiyacı var. Bunların hepsi de çok bilmişler tarafından hiç beğenilmeyen Beretta'sıyla birlikte smokininin ceplerinde duruyor. Seyahat ona hep kolay gelmiştir. Valizlerden nefret eder. Kanda yerine getirmesi gereken karmaşık bir misyonu da olsa taşınması kolay ve hafif şeyler getirdi yanında. 2 günlük yola gittikleri halde kocaman valizlerle dolaşan insanları hiç anlamamıştır. Zarfı kimin açacağını bilmiyor, bunu aldırmıyor da. Bu seçim Ezrail'in olacak, onun değil. Bu arada çok şey de olabilir, hiçbir şey de olmayabilir. Odadaki müşteri resepsiyonu arar, zarfın yanlış kişiye getirildiğini söyleyip birinin gelip almasını isteyebilir. Ya da otel yönetimi yine bir nezaket mektubu göndermiş, her şeyin yolunda olup olmadığını soruyor diye düşünüp çöp sepetine atabilir. Çünkü otel müşterisinin okuyacak başka şeyleri ve hazırlanması gereken bir parti vardır. Müşteri karısının her an geleceğini düşünen bir erkekse, öğleden sonra kırıştırdığı kadının ona evet demek için bir şeyler yazdığını düşünerek içindekileri sonradan okumak üzere zarfı cebine atacaktır. Evli bir çift de olabilir. O zaman da üstündeki senin hangisine hitaben yazılmış olduğunu her ikisi de bilmediğinden birbirlerinden kuşkulanmanın gereksiz olduğuna karar vererek zarfı pencereden aşağı atabilirler. Bütün bu olasılıklara karşın Azrail, zarfı alanın suratını kanatlarıyla okşamaya karar verdiğinde o kadın ya da erkek zarfı yırtıp açacak ve içindekileri görecek. İçindekileri bulmak hem ciddi bir çaba gerektirdi hem de bir zamanlar şirketini kurarken ona maddi destek sağlayan dostlarından ve işbirlikçilerinden yardım istemek zorunda kaldı. Bu kişiler borcunu vaktinden önce ödediğinde nasıl da bozulmuşlardı. Tümüyle yasal ve namuslu bir işe kaynağa şüpheli para yatırma olanağı bulmak onlar için Tanrı'nın lütfu gibiydi ve tek arzuları paralarının onlar için uygun bir zamanda ödenmesiydi. Neyse ki her iki tarafında birbiriyle görüşmekten kaçındığı bir dönemden sonra tekrar ahbaplık kuruldu ve ne zaman ondan yardım isteseler, kızların üniversiteye sokulması ya da müşterilerinin gitmek istedikleri konserler için bilet ayarlanması gibi, Igor isteklerini karşılamak için elinden geleni yaptı. Amaçları göz önüne alınmazsa Igor'un hayallerine inanan bir tek onlar vardı, ne de olsa. Eva artık aklına her geldiğinde Igor kendini rahatsız hissediyordu. Bu insanların silah ticaretinden kazanılan parayı aklamak için kocasının saflığından yararlandıklarını söyleyip dururdu. Sanki bir önemi varmış gibi. O zaten silah alım satımına karışmıyordu. Öte yandan bir işe kalkışan her iki tarafın da kâr etmesi gerekir.